Ayrım 2, sayfa 14. Bugün. Birinci kısım. Moskova. Buraya ölüyü gömmeye, hayaletleri canlandırmaya gelmiştim. Bir bakıma geçmişin gerçeklerini ve yalanlarını aramanın en uygun yeri de mezarlık olmalıydı. O sabah Novodeviç mezarlığında yağmur yağıyordu. Ben babamı ikinci kez toprağa veriyordum. Bir insanın iki kere gömülmesi enderdir. Yağmurdan kaçmak için altına sığındığım kestane ağacının gerisinden, mezarlık kapısından girip biraz ötede duran siyah Mercedes'i gördüm. Arabadan kır saçlı, orta yaşlı bir adamla sakallı bir Ortodoks papazı indi. Rus gelenekleri gömmeden önce tabutun açılmasına, insanların sevdiklerini son bir kez öpüp veda etmelerine izin verir. Ancak 40 yılı aşkın bir süre önce ölmüş biri için o yağmurlu Temmuz günü böyle bir gelenek sürdürülemezdi. Tek yapılacak şey, sonunda öldüğünü kabul etmek ve sade bir tören gerçekleştirmekti. Birinin mezarın yanına kırmızı çiçekli bir çelenk bıraktığını hatırlıyorum. O sırada gri ufku bölen şimşeğin ışığını gördüm, gök gürültüsünü duydum. Moskova'nın göğün maytaplarla aydınlatılmış gibi patladığı, bardaktan boşanırcasına yağmur yağdığı yaz günlerinden biriydi. Cenaze töreni için uygun bir sahne, babam içinse dramatik bir yaşamın dramatik sonu. Novodeviç Manastırı, Moskova'nın güneyinde beyaz kireç boyalı duvarlar arasında kurulu bir 16. yüzyıl yapısıdır. Beş altın kubbeli manastırın mezarlığa açılan demir kapılarının ötesinde çalılıklarla kaplı mermer kitabelerin arasında karmakarışık patikalar görünür. Mezarlık birkaç yıl öncesine kadar halka kapalıydı. Hemen yakında Hurçev'in siyah beyaz mermerle süslü görkemli anıt mezarı görünür. Sağda Stalin'in karısı ve ailesi, Çehov, Şostakoviç, Sovyetler Birliği kahramanları, yazar ve sanatçılar. Sovyet tarihine damgalarını vurmuş kadın ve erkekler için gösterişli mermer mezarlar ve aralarında babamın, bir Amerikalının mezarı. Dinmeden yağan yağmurdan korunmak için mezarlığın bir köşesinde damlayan ağaçların altında dururken Mercedes'ten inen kır saçlının şemsiyesini açtığını, papazla konuştuğunu, papazın kafasını sallayıp birkaç adım ötedeki ağaçların altına doğru yürüdüğünü gördüm. Kır saçlı adam kırklarının sonunda uzun boylu ve yapılıydı. Islak yağmurluğunun altından şık bir takım elbise görünüyordu. Bana doğru yaklaşırken içtenlikle gülümsedi. Tören için ıslak bir gün değil mi? Elini uzattı. Brett Taylor, Amerikan Büyükelçiliği. Siz Mr. Massey olmalısınız. El sıkışı güçlüydü. Bir ara yetişememenizden endişelendim dedim. Geciktiğim için bağışlayın. Büyükelçilikten ayrılamadım. Cebinden bir Marlboro paketi çıkarıp bana uzattı. Sigara? Saygısız olarak görülmez umarım. Hayır, görülmez. Ayrıca teşekkür ederim. Bir sigara içsem fena olmayacak. Korkunç bir tiryakilik ama böylesi günlerde ilaç gibi, dedi Taylor. Sigaralarımızı yaktı, kafasını çevirerek siyah yağmurluğunu ve altındaki beyaz elbiselerini düzelten, cebinden bir İncil çıkartıp neredeyse başlamaya hazır olduğunu belli eden papaza baktı. Taylor, Bob bana Washington Post'ta gazeteci olduğunuzu söyledi. Daha önce hiç Moskova'da bulunmuş muydunuz Mr. Massey, dedi. Sadece bir kez, o da yıllar önce, çok kısa bir görev için. Bob size başka ne anlattı? Taylor iki dizi kusursuz beyaz dişini göstererek gülümsedi. Karşılaştığımızda bir pot kırmamı önleyecek kadarını. Onunla çok eskiden beri arkadaş olduğunuzu, aynı yatılı okulda okuduğunuzu, Vietnam'da aynı birlikte savaştığınızı, bir de siz buradayken her şeyin pürüzsüz geçmesini sağlamamı. En büyük endişesi de buydu. Taylor bir şey daha söylemek üzere ağzını açtı, tereddüt etti. Papazın hazır olduğunu, küçük bir buhurdanlık yakarak bize doğru yürüdüğünü gördü. Galiba başlayabiliriz, dedi. Bu arada papaz İngilizce biliyor. İngilizce bilen birini tercih edersiniz diye düşündüm. Sanırım babun bütün isteklerini yerine getirdim. Biri bir ağaca yeni bir mermer kapak dayamıştı. Taşa kazınmış basit kiril harflerini okudum. Jacob Massey. Doğumu 3 Ocak 1912. Ölümü 1 Mart 1953. Hemen yanında mezardan sökülen eski yosun kaplı, yılların etkisini gösteren bir kapak daha vardı. Babamın mezarının hemen yanında eski bir mezar taşı gördüm. Göz ucuyla bakınca da biraz ötedeki ağaçların altında, başlarında kasketleriyle babamın kitabesini dikmek için bekleyen iki mezarcının farkına vardım. Orada öylesine dururken bütün parçaların nasıl birdenbire bir araya geldiğini düşündüm. Aniden bir komplo kurarcasına harekete geçen ve sizi kadere inanmaya zorlayan rastlantılar. Bir hafta önce 8.000 mil ötede Washington'dayken telefonum çalmış, cenaze töreninin ayarlandığı, Anna Horrell'le Moskova'da görüşmemin mümkün olduğu söylenmişti. Tüm ayrıntılar 3 gün almıştı. O sırada heyecanımı zor gemliyordum. Ortodoks papazı yanıma yaklaşıp elimi sıktı, kusursuz bir İngilizce ile sordu. Başlayalım mı? Lütfen. Siyah şapkası yağmurlu ve beyaz kıyafetiyle koyu bir gölge gibi mezara yaklaştı. Buhurdanlığını sallayıp çevreyi tütsülerken Rusça dua okumaya başladı. Ölüler için ilahi. Taylor'la birlikte gerisinde durarak ıslak havanın taşıdığı hüzünlü nameleri dinledik. Sonunda papaz vahiy kitabından bir bölüm okudu. Gözlerinden bütün yaşları silecektir. Ondan sonra ölüm, üzüntü, ağlama, acı olmayacak. Bütün bunlar bir daha gelmemek üzere gidecek. Göz açıp kapayıncaya kadar her şey bitti. Papaz otomobiline doğru yürüdü. Mezarcılar yaklaşıp babamın mezarının üzerine yeni mezar taşını yerleştirmeye başladı. İşte galiba hepsi bu. Hanım arkadaşınız Anna Harrow dışında tabii. Bu sabah Tel Aviv'den geldi. Gecikmemin nedeni işte bu. Taylor her ikimizin de sigaralarını yaktı. Sanırım Bob size kuralları açıkladı. Tabii fotoğraf yok, kayıt cihazı yok. Her şey kayıt dışı kalacak. Taylor gülümsedi. Anlaşılan söyleyeceğim bir şey kalmadı. Onu Moskova dışında Salov Hills'te bulacaksınız. İsrail Büyükelçiliğine ait bir yer. Elçilik görevlilerince kullanılıyor ama bu toplantı için boşaltıldı. Elime bir kağıt parçası tutuşturdu. İşte adres. Geleceğinizden haberleri var. Görüşmemiz de bu öğleden sonra saat 3'te. Tereddüt etti. Bir soru sorabilir miyim? Sorun bakalım. Çenesiyle babamın mezarını gösterdi. Bob babanızın 40 yıl önce öldüğünü söyledi. Peki nasıl oluyor da cenaze töreni bugüne kalıyor? Bob söylemedi mi? Taylor gülümsedi. Ben sadece aracılık yapıyorum. Ayrıntılarla ilgilenirken bir yanlışlık yapmamam için gerekli olanını anlattı ama pek anlatma heveslisi olmadığı belliydi. Eğer Amerikan diplomasisi içinde çalışıyorsanız sizi ilgilendirmeyen sorular sormamayı çabuk öğreniyorsunuz. Sanırım bunu bilinmesi gerekli şeyler diyorlar. Size sadece babamın Amerikan hükümeti adına çalıştığını söyleyebilirim. 1953 yılında Moskova'da öldü. Buradaki büyükelçilikte mi çalışıyordu? Hayır. Taylor şaşırmış gibiydi. Büyükelçilikte çalışanlar dışında Soğuk Savaş sırasında Moskova'nın Amerikalılar için gidilmeyecek bir yer olduğunu düşünürdüm. Babanız nasıl öldü? Buraya işte bunu öğrenmeye geldim. Taylor yeniden şaşırdı. Bir şey daha sormak üzere ağzını açıyordu ki gök tepemizde gürledi. Neyse, kalıp çene çalmak isterdim ama ne yaparsınız görev aşkı. Sigarasını ayakkabısının topuğuyla ezdi. Papazı geri götürmeliyim. Sizi de bir yere bırakabilir miyim? Sigaramı bir fiskeyle attım. Gerek yok. Bir taksi bulurum. Biraz daha burada kalmak istiyorum. Yardımlarınız için teşekkürler. Nasıl isterseniz. Taylor şemsiyesini açtı. İyi şanslar Messi. Umarım aradığınız neyse bulursunuz. Hatırladığım bu. Mart 1953 başlarında soğuk ve rüzgarlı bir akşam. 10 yaşındayım. 10 yaşındayım ve Richmond, Virginia'daki okulun yatakhanesindeyim. Dışarıdaki merdivenlerin basamaklarını gıcırdatan ayak seslerini, kapının açılmasını duyuyorum. Başımı kaldırdığımda kapının eşiğinde okulun müdürünü, onun arkasında da öğretmen ya da görevli olmayan bir başkasını görüyorum. Üzerinde bir yağmurluk, ellerinde eldiven var. Bana hafifçe gülümsemeden önce yüzüme bakıyor. Müdür, "William, bu bey seninle konuşmaya geldi," diyor. Odadaki öteki çocuklara dik dik bakıyor. "William'ı biraz yalnız bırakır mısınız?" Çocuklar odadan çıkıyor, okul müdürü odadan çıkıyor, öteki adam içeri girip kapıyı kapatıyor. Geniş omuzlu, sert yüzlü, gözleri çukura kaçmış bir adam, alabroz saçları ve parlak ayakkabılarıyla asker olduğunu belli ediyor. Uzunca bir süre sanki söyleyecekleri onu zorluyormuşçasına sessiz kalıyor. Sonunda, "William, benim adım Carl Brennigan," diyor. "Baban iş arkadaşlarımdan biriydi." Beni endişelendiren sesindeki bir şey, biriydi deyişi kafamı kaldırıp soruyorum. Bütün bunların anlamı ne Mr. Brennigan? William, bunu söylemek istemezdim ama sana vereceğim haberler pek de iyi değil. Baban hakkında öldü. Çok üzgünüm. Gerçekten üzgünüm. Adam orada öyle konuşmadan duruyor. Sonra ağlamaya başlıyorum ama adam bana yaklaşmıyor, bana dokunmuyor. Beni teselli etmeye çabalamıyor. Hayatımda ilk kez kendimi son derece yalnız hissediyorum. Biraz sonra gıcırdayan merdivenlerdeki ayak seslerini tekrar duyuyorum. Pencerenin ötesinde rüzgar çığlık atıyor. Bir ağaç dalı dış duvara sürtünüyor, sonra çatırdayıp kırılıyor. Babamı çağırıyorum, cevap vermiyor. Sonra içimden en derinden bir çığlık yükseliyor. Hala kafamın içinde yankılanan bir çığlık. Gözyaşlarımı tutamıyorum. Sonra koştuğumu hatırlıyorum. Belirli bir yere değil, okulun ağır ahşap kapılarından dışarı, Virginia'nın soğuk ve ıslak çayırlarına. Üzüntü başımın içinde bir taş gibi. Sonunda okullar arası içinden akan soğuk ırmağa ulaşıyorum. Islak otlara uzanıp yüzümü ellerime gömüyorum. Babamın dönmesini bekliyorum. Babamın ölümünün bazı ayrıntılarını çok sonra öğrendim. Nerede öldüğünü bana tam olarak söylemediler. Sadece Avrupa'da bir yerlerde intihar ettiğini öğrendim. Cesedi haftalarca suda kalmıştı ve küçük bir çocuğun görmemesi gereken bir durumdaydı. Bana göstermediler. Bir cenaze töreni yapıldı. Ama sorularıma cevap verilmedi. Kimse böyle şeyleri küçük bir çocuğa anlatmaz ama yıllar sonra sorular geri gelmeye başladı. Neden? Nerede? Gerçeği öğrenmem oldukça uzun bir süre aldı. 10 gün önce annem öldüğünde yaşadığı yere gidip eşyalarını karıştırma görevimi yerine getirdim. Pek gözyaşı falan dökmedim. Zaten onu iyi tanımıyordum ki. Yıllarca birbirimizi pek görmemiştik. Arada sırada kısa bir mektup, hepsi o kadar. Ona karşı babama duyduğum yakınlığı duymamıştım. Annemle babam benim doğumumdan kısa bir süre sonra boşanmış, annem beni yetiştirme işini babama bırakarak hayatını yaşamaya başlamıştı. Broadway'deki şovlardan birinde dansçı olarak çalışıyordu. Daha küçücük bir çocukken babamın tanıdığım kadarıyla da birbirlerine hiç de uygun olmadıklarını anlamıştım. Annem New York'un yukarı doğu yakasında küçük bir daire kiralamıştı. Dairenin karmakarışık olduğunu hatırlıyorum. Yapılmamış tek kişilik bir yatak, tek bir sandalye, boş cin şişeleri ve bir şişe de sarı saç boyası. Eski sevgililerden gelen, içlerinde babamın bazı mektuplarının da bulunduğu bir deste, lastikle tutturulmuş, yatağın altında bir bisküvi kutusuna yerleştirilmişti. Babamın mektubunu buldum, yılların etkisiyle yıpranmış, eski bir papirüs gibi köşeleri kıvrılmıştı. 24 Ocak 1953 tarihini taşıyordu. Sevgili Rose, sana William'ın okulda başarılı olduğunu bildirmek için birkaç satır. Uzunca bir süre burada olmayacağım ve bana bir şey olursa sigorta ikramiyesi ile bankadaki paranın ikinizi de geçindireceğini her zamanki gibi bilmeni istiyorum. Yaşadığımız tehlikeli çağ mı? Rus tehdidine karşı Broadway'de sığınaklar inşa ettiklerini duydum. Ben iyiyim. Senin de iyi olduğunu umuyorum. Bana bir şey olursa bir şey daha, evi gözden geçirmeni, çalışma odasında veya bodrumda kağıtlar bulursan bana bir iyilik yapmanı ve hepsini Washington'daki buraya büroya teslim etmeni rica ediyorum. Bunu benim için yapar mısın? Jack. Ayrım sonu. Sayfa 23.